Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istakal hadisi kitabullah ve hayral hediyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz derslerde tevhidin zıttı olan, tevhidi bozan, imanı bozan maddeleri işlemiştik. Şirk, küfrü işledik. Küçük şirk, büyük şirk. Şimdi küfrün çeşitlerini işleyeceğiz inşallah. Küfür, büyük küfür ve küçük küfür olmak üzere iki çeşittir. Büyük küfür, insanı dinden çıkaran küfürdür ve beş kısma ayrılır. Birincisi, tekzip etme, yani yalanlama küfrüdür. Nitekim Allah Azze ve Celle bu konuyla ilgili olarak Ankebut Suresi 68. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Allah'a iftira eden ya da kendisine hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirlere barınak mı yok? Bu ayette açıkça zikredildiği gibi yalanlama küfrü kendisine hak geldikten sonra, yani hakkın ulaşmasından sonra meydana geliyor. İkincisi kaçınma ve büyüklük taslama küfrüdür. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 34. ayetinde hani biz meleklere faziletini göstermek için Adem'e secde edin dedik. İblisin dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O secde etmekten kaçındı ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Yani burada iblisin büyüklenmekten dolayı istikbar ederek, büyüklenerek kafirlerden olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Bakın iblis Allah Azze ve Celle'yi inkar etmedi. Veya onun sıfatlarından bir sıfatı inkar etmedi. Cenneti, cehennemi veya bunlardan yani inkar küfür olan herhangi bir hususu inkar etmedi. Fakat açıkça Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı büyüklenerek secde etme emrini terk etti. Allah Azze ve Celle bu sebeple kafirlerden olduğunu söylüyor. Yani bunun adı küfür, Allah korusun. Üçüncüsü şüphe ve zannetme küfrüdür. Nitekim Kehf suresi 35. ayetinden 38. ayetine kadar olan bölümde şöyle buyruluyor. Yeniden dirilişi inkar ederek kıyametin kopacağından şüphe edip kendine zulmetmiş olarak bağına girdi o bahçe sahibi ve şöyle dedi. Bu bağın yok olacağını ebediyen zannetmem. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Senin iddia ettiğin gibi kıyametin kopacağı ve Rabbime döndürüleceğim farz olunsa bile hiç şüphe yok ki onun yanında bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Mümin olan arkadaşı da ona şöyle dedi. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, daha sonra da seni düzgün bir adam suretine koyan Allah'ı nasıl inkar edersin? Yani onun bu ifadesine bakın Allah'ı inkar etmek, Allah'a küfretmek şeklinde mukabele ediyor bu mümin kişi. Ve Allah Azze ve Celle onun dilinden bunu hikaye etmekle sözünü onaylıyor. Evet, bu bir küfürdür. Neydi bu adamın söylediği söz? Ben zannetmiyorum bu bahçenin yok olacağını, yeniden diriliş olacağını da pek zannetmiyorum. Hem öyle bile olsa Allah katında benim makamım bundan daha üstün olur diyerek böyle zanna dayalı, kuruntulara dayalı bir yol tutuyordu. Ve buna işte Allah Azze ve Celle küfretmek, Allah'ı inkar etmek ismini veriyor. Fakat ben derim ki o Allah Rabbimdir ve ben kimseyi Rabbime ortak koşmam. Dördüncüsü yüz çevirme küfrüdür. Nitekim Ahkaf suresi 3. ayetinde inkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirirler. Burada inkar edenler diye tercüme edilen şeyler küfredenler. Vellezine keferu. O küfredenler kendilerine inzar edilmiş, uyarılmış şeylerden yüz çevirirler. Yani uyarı onlara ulaşır, umursamazlar, yüz çevirirler. O uyarının gereğiyle hareket etmezler. Bunu da küfür olarak niteliyor Allah Azze ve Celle. Yani içeriğini inkar etmese bile ondan yüz çevirmeyi Allah küfür olarak niteliyor. Beşincisi nifak, ikiyüzlülük küfrüdür. Münafıkun suresinin 3. ayetinde bu şu sebeptendir. Onlar iman ettiler, yani görünüşte iman ettiler, sonra inkar ettiler. Bu inkarlar yüzünden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar anlamazlar. Bunlar büyük küfrün 5 çeşidi. Küçük küfre gelince, yani kişiyi dinden çıkarmayan ameli küfürlere gelince, bu Kur'an ve sünnette küfür diye adlandırılan günahlardır. Yani büyük günahlardan olmasına rağmen haklarında tehdit için, o günahın büyüklüğünü ifade etmek için küfür ismiyle nitelenen günahlardır. Bunlar büyük küfür derecesine ulaşmaz, kişiyi dinden çıkarmaz. Şu ayette olduğu gibi nimete nankörlük etmek anlamındadır mesela. Allah bir beldeyi, Mekke'yi örnek verdi. Burası huzur ve güven içerisindeydi. Onlar her yerden bol bol onlara rızık gelirdi. Derken onlar, yani Mekke halkı, Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Fekeferat bi en'amillah. Bi en'amillah. Allah'ın nimetlerini küfrettiler, inkar ettiler, yani nankörlük ettiler. Müslüman ile savaşmak da küçük küfürdür. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Müslümana sövmek fısk, fasıklık, Allah'a itaat etmekten çıkmak, onunla savaşmak ise vuruşmak, öldürmeye kalkışmak küfürdür. Yine benden sonra kafirlerin yaptıkları gibi birbirinizin boynunu vurmayın. La tercu ba'di, benden sonra küffaren, kafirlere dönmeyin. İfade böyle geçiyor. Birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Bunu bakın alimler bu hadisin anlamı hakkında 7 ayrı açıklama yapmışlardır. Birincisi, haksız yere kan akıtmayı helal sayan kimse için bu küfürdür. Bu dinden çıkaran bir küfürdür. Bu tehdidi kapsar bu ifade. İkincisi, buradaki küfürden kasıt nimete ve İslam'ın hakkına nankörlük etmektir. Bu manayı Âl-i İmrân suresindeki ayet doğrular. Allah'ın nimeti sayesinde o cehennem çukurlarının kenarındayken Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. İşte bu nimeti yalanlama manasında, bu nimete nankörlük etme manasında birbirinin boynunu vuran nankörlere dönmeyin manasına gelebilir demiştir burada küffar ifadesi. Üçüncüsü, birbirinin boynunu vurmak insanı küfre yaklaştırır ve küfre iletir. Dördüncüsü, birbirinin boynunu vurmak kafirlerin fiiline benzer. Onlara benzemektir, yani bu amelde onlara benzemektir. Beşincisi, buradan kastedilen küfrün gerçek anlamıdır. Gerçek manada dinden çıkmaktır. Yani kafir olmayın. Aksine Müslümanlar olarak kalmaya devam edindir bunun manası bu durumda. Hatta Hattab'ın de dediği gibi altıncısı, hadiste geçen kafirlerden kasıt silah kuşananlardır. Nitekim Eseri'nin Tehzibül Luga adlı eserinde silah kuşanan kimseye kafir denir. Yani lugatte lugavi manada silah kuşanan kimseye de kafir derlermiş Araplar. Hattabi bu manayı getiriyor. Bu da ilginç bir ayrıntı. Yedincisi, yine Hattabi diyor ki bunun anlamı sizden kiminiz kiminizi kafir sayıp birbiriyle savaşmayı helal saymasın. Yani günümüzde olduğu gibi, bakın İslam coğrafyasında Müslümanların toprakları üzerinde emeli olan kafirlerin çeşitli vesilelerle İslam'ın malzemelerini kullanan oryantalistler yetiştirip de o oryantalistler sayesinde İslam'ın kitap ve sünnet gibi kaynaklarını Müslümanların zihinlerini karıştıracak şekilde kullanan yetkisiz, din konusunda anlayışsız, ihlassız, hevasına uyan, hislerine tabi olan kimseleri kışkırtan bu iş için görevli kimseler var. Ve bunlar dinin malzemelerini, mesela Maide 44'ü ele alıp Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayeti gibi müteşabih olan nasları aslen Müslümanım diyen insanları tekfir etmek için kullanılır hale gelmişlerdir. Öyle ki Müslümanların yaşadığı her ülkede çoğunlukla, yani Raşid halifelik bittiği için, Raşid halifelik bittiğinden beri Allah'ın indirdiğinden başka hükümler söz konusudur İslam tarihinde. Yani her halife zulmediyor, zulümleri var. Zulmedince Allah'ın indirdiğinden başkası da hükmetmiş oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bunlar bize haber veriyor. Zalim yöneticilerin geleceğini bildiriyor. Sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et diyor meşru olan konularda. Ayaklanmaya karşı çıkıyor. Hatta ayaklanalım mı onlara dendiğinde aranızda namaz kıldıkları sürece hayır diyor. Buna izin vermiyor. Yine İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette onların yüklendikleri onlara, sizin yüklendikleriniz sizedir diyor. Yani sizin bir mesuliyetiniz var. Siz bunlardan sorumlusunuz. Onların da mesuliyetleri var. Sevap ya da günah kabilinden onların yüklendikleri de onlaradır buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani herkese haddini bilmesini. Sonra diyor ki bakın Ubade bin Samit hadisindeki ifadeye dikkat edin. Ta ki şu olmadıkça ayaklanmayın diyor. Ne diyor orada? Hadiste. Elinizde Allah katından bir bürhan ile kafir olduğuna dair Allah katından bir bürhan olmadıkça ayaklanmayın. Şimdi bakın Allah katından demek ne demek burada? Allah Azze ve Celle Nisa suresinde ne buyuruyordu 80. ayetinde? 82 miydi? 82. ayetinde. Eğer o Allah katından olmasaydı onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz değil mi? 82. Allah katından olmasaydı pek çok ihtilaflar bulurdunuz. Yani öyle bir şey ki hakkında ihtilaf edilmeyen bir küfür. Elinizde Allah katından olan, Allah katından olan da ihtilaf olmaz. Hakkında ihtilaf olmayan bir açık bir küfürle, küfrü bevah denilen apaçık bir küfür olmadığı sürece onlara ayaklanmayın diyor. Şimdi bakın, Esed, Beşar Esed misal, Suriye'nin alimlerini toparlıyor. Yanında müftüsü, karşısında Suriye'nin alimleri. Diyor ki biz diyor Müslümanız diyor. Suriye'de diyor şeriatla yönetiliyor diyor. Öyle değil mi diyor. Onlar da evet diyor şeriatla yönetiliyor diyor. Şeriat. Yani bizimkiler gibi demokrasi de demiyor bak. Şeriat diyor. Allah'ın şeriatı. Biz dedim Müslümanız diyor. Karşısındakiler de diyor ki hayır bunlar kafir. Kim diyor bunu? Adnan Arur diye birisi. Düne kadar yani Selefi olarak bilinen birisi. Sebebi ne? Buna soruluyor deniliyor ki, yani bu fitnenin ilk başlanmasından bahsediyorum. Suud'dan birisi soruyor. İşte bunun durumu nedir? Bu kafir değil mi? Mürted değil mi diyor. Hayır diyor. O diyor İslam'a girmemiştir ki mürted olsun diyor. İslam'a girmemiştir ki mürted olsun. Bakın bu hariciliktir Allah korusun. Yani Müslümanım diyen birisine hayır bu İslam'a girmemiştir demek bizim elimizde böyle bir şey yok. Tekfir etmesinin sebebi bakın bunlara bu saptırıcı alim denilen kimseler onun etrafındaki din namına konuşan alim sıfatında kimseler işte Vahabiler şöyle sapık böyle sapık diyerek hedef gösterilmiş. Bu Adnan Arur ve ailesi ve onun durumunda olan kitap ve sünnetle amel eden Müslümanlara dolayısıyla devletin düşmanlık etmesine sebebiyet vermişlerdir. 70 sene, kaç seneyse artık zindanlarda veya çeşitli işkencelerle Müslümanlara baskı kurmuşlardır. Bu baskıları bahane ederek, işte bu bize Vahhabi diyorlar, bu yüzden böyle yapıyorlar diyerek bu kimseleri tekfir etmek adil değildir. Tekfir bambaşka bir olay. Bu adamlar münafık olabilir. Hak kendilerine ne kadar ulaştı orasında biz bilmiyoruz. Ama İslam'a aykırı yaptıkları amellerde en fazla Müslümanım diyen insanlarda biz münafık diyebiliriz. Hatta işlediği amel küfür dahi olsa. Küfür işlemesine rağmen Müslüman olduğunu iddia eden bir kimseye biz ancak en fazla münafık diyebiliriz. İşlediği amel gerçekten küfürse. Bunlar zulüm ediyorlar, doğru. Fakat İslam'ın metotları yerine, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahiy yerine, hisler ölçü alındığında maalesef muhatap olunan bela katlanarak bizim üzerimize daha fazlasıyla dönüyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce söylediğimiz hadislerinde de bildirildiği gibi, ümmete sabretmelerini emrettiğini görüyoruz. Zalim yöneticilerin geleceğini, fakat bunlara ayaklanılmaması gerektiğini, sıkı sıkıya tembihlediğini, sabır günleri geldiğini ve bu günlerde Müslümana düşenin avamın işini icabında bırakıp kendini kurtarmak olduğu, anlatabildiğini anlatmak ama insanlar dinlemiyorsa, herkes kendi kafasına göre bir yol tutmuşsa, kendi evasına göre bir yol tutmuşsa, genelin işini bırakıp kendini kurtarmaya bakmak şeklinde tavsiyeleri olduğunu görüyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün bu siyasi çalışmalar maalesef gereken temeller olmadığı için daha çok ziyanla Müslümanların üzerine dönmekte ve Müslümanlar arasında meydana gelen bu çarpışmalardan, bu sürtüşmelerden, yani iki tarafta Allahu Ekber deyip birbiriyle savaşıyor. İki tarafta geçen hafta zikretmiştik. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bize karşı silah taşıyan bizden değildir. Bu hadisi biz mi kullanacağız, onlar mı kullanacak? İki tarafta kendi namına böyle düşünüyor. Çünkü ikisi de Allah'ı kabul ediyor, Resulünü kabul ediyor. Ve bu hadiste ne diyor? Bize karşı silah taşıyan bizden değildir. Bize karşı silah çeken bizden değildir. Resul'e tabi olan iki kişinin birbirine karşı bunu kullanması, bakın şu hadisin tehdidindedir. Benden sonra birbirinin boyunlarını vuran nankörlere veya kafirlere dönmeyin. Bu belki de mucize olan ifadelerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cevamiül Kelim sözlerinden olabilir. Çünkü şu yedi mananın hepsi de mümkündür burada. Yani nankörlük manasında insanlar birbirine girebilir, Müslümanlar. Veyahut birbirini tekfir ettiği için kafirlere dönmüş olabilirler, Allah korusun. Veya kafirlere fiilde benzedikleri için veya bu zikredilen maddelerin hepsi de söz konusu olabilir. Müslüman, La ilahe illallah diyenlerden, İslam'a girmiş olanlardan elini, dilini çekmelidir. Yani bunlar çünkü fitnedir. Zamanımızda mesela bir yönetime karşı ayaklanan olduğu zaman yönetimin hakkı kendisine ayaklananla savaşmasıdır. Kendisine karşı ayaklananla savaşmasıdır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayetinde, biraz sonra gelecek gerçi, Hucurat Suresi 9. 10. ayetleri. Ey müminler! Şayet müminlerden iki grup. Burada mümin ıslahi manada değil, Müslümanın karşılığı müteradifi olarak geçen bir ifade. Yani iman eden topluluklardan, kendisini İslam'a nispet eden topluluklardan iki grup. Birbiriyle çarpışırsa, muhakeme etmek için her grubu da Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine davet ederek aralarını düzeltin. İkisinden birisi bu davete uymayıp diğer gruba saldırırsa, Allah ve Resulünün hükmüne dönünceye kadar saldıran gruba karşı savaşın. Saldıran gruba karşı savaşın. Yani burada Allah'ın ve Resulünün hükmüne müracaat etmek teklif edilse, böyle bir imkan olsa, bakın Allah ve Resulünün hükmünde ne vardır? Kardeşim, siz bunlara ayaklandınız, haksızlık ettiniz. Bu işten vazgeçin. Onların Kur'an ve sünnete dönmeleri budur. Bunlara da denir ki sizin yaptığınızda böyle bir zulüm. Bu döner de o dönmezse bununla savaşmak gerekir. Ayaklananla savaşmak gerekir. Aslen çünkü İslam'da yönetime karşı ayaklanan bagi konumundadır. Bununla savaşılır. Hele bir de bunlar bir de karşılarındakilerini tekfir ediyorsa, harici denilen gruplardansa, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben onlara yetişirsem diyor, Ad kavminin öldürüldüğü gibi savaşırdım onlarda diyor. Öldürürdüm, köklerini kazırdım diyor. Resulün tarafında olmak gerekir. Nasların tarafında olmak gerekir. Bizim hayatımızda belirleyici olan bu olmalı. Ne Beşar Esad'ın ve bu zalim tağutların tarafında olmak, ne de bizim hislerimize biraz daha yakınmış gibi gözüken fakat Allah Resulü'nün getirdiklerine muhalefet eden kimselerle beraber olmak. Yani orta yolu muhafaza etmek lazım. İşte bu hadisin tehdidine girmememiz için. Birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan başkası adına yemin etmek de esasında kişinin bilinçli olarak yaptığında büyük küfür, bilinçsiz olarak ağzından kaçırdığında küçük küfür veya küçük şirk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur buyurmuştur. Demek ki bu amel ya küfür ya şirk. Ama bazı hadislerde var ki, mesela Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın Lat adına hemen yemin etmesi üzerine, ağzından böyle bir söz kaçırılması üzerine diğer sahabeler uyarlıyorlar onu. Yanlış bir söz ettiğine dair. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a koşuyor, geliyor. Ey Allah'ın Resulü, benim ağzımdan böyle bir söz çıktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim bunu söylerse hemen La İlahe İllallah desin ve bir daha sakın böyle bir söz söyleme diyor. Yani kişi kasıtsız olarak demek ki küfür veya şirk olan fiilleri işleyebiliyor. Bu onu İslam dininden çıkarmıyor. Ama bu kendi haline de bırakılmıyor. Kefaret, tevbe, La İlahe İllallah diyerek buna kefaret kılması isteniyor. Bu hadisin başka bir tarikinde şu ifadeyle geliyor. Başka bir sahabeden geliyor bu. Kim Lat ve Uzza'ya yemin ederse hemen La İlahe İllallah desin. Kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse sadaka versin diyor. Tasaddukta bulunsun. Yani kumar oynamayı teklif etmenin bile kefaret gerektiren bir şey olduğuna işaret ediyor böylece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yemin küfürden ve şirkten olmaz. Allah'tan başkası adına yeminin küfürden ve şirkten olması adına yemin edilen şeye kalbin tazim etmesinden dolayıdır. Kişi bunu kasıtlı olarak yaparsa bu şüphesiz küfürdendir. Veya Allah'a şirk koşmaktandır. Çünkü Allah'a duyulması gereken, o yeminde verilmesi gereken değeri, saygıyı başka bir varlığa da veriyor. Mesela insanlar şerefsizim ki diyor. Bu bir yemin sözü. Çokça dil alışkanlığıyla söylüyor. Fakat bunu söyleyen bile ne için söylediğini bilmiyor. Bundan tevbe edilmesi gerekir. Bu küçük şirktir. Bunu bir de bilinçli olarak yaparsa, yani şerefe tazim ederek, Allah Azze ve Celle'ye duyulacak bir tazim gibi, yeminde bile kullanılacak bir tazim olarak bunu söylerse, Allah korusun, bu Allah'a ortak koşmaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmektense, Allah adına yalan yere yemin etmek benim için daha iyidir diyor, daha ehvendir diyor, daha hafiftir. Bunun böyle söylemesinin sebebi şu, Allah adına yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Allah'tan başkası adına, doğru yere bile olsa, Allah'tan başkası adına yemin etmek şirktir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü, şu zamanımızdaki pek çok müellifin işte yemin etmek küçük şirktir demelerini reddeder. Mesela müellif Şeyh Salih el-Fevzan da, Hafizallah, burada yemin etmek de küçük küfürdür diye zikretmiş. Çoğu kitaplarda böyle görürsünüz. Fakat naslara baktığımızda mesela her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse şirk koşmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veya küfretmiştir. Müşrik olur diyor. Burada asıl olan bunun büyük şirk, büyük küfür olmasıdır. Büyük küfür olması bakın kalbe bağlı. Eğer sadece dildeyse, sadece dilde gerçekleşiyorsa bu ameli bir şirk, ameli bir küfür. Ameli olan şirk ve küfür kişiyi dinden çıkarmıyor. Ne zaman ki kalple bir irtibatı var, o zaman büyük şirk haline geliyor. Yani azaların amellerinin kalbiyle irtibatı böylece zorunludur. Bu sebeple tekfirin manileri ve engelleri arasında kasıt şartı da zikredilir. Musa Aleyhisselam'ın levhaları yere fırlatmasında olduğu gibi. O fiili küfür olabilir. Fiilin kendisi küfür olabilir. Ama kalbin kastı bu fiile değil. Bunun gibi. Allah Azze ve Celle büyük günah işleyeni mümin sayarak şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas, yani misilleme farz kılındı. Bakara suresi 178. ayet. Allah Azze ve Celle öldüren kimseyi, yani katili, iman edenlerin dışında tutmamış ve onu öldürülen kimsenin kısastaki velisine kardeş saymıştır. Ayetin devamında da şöyle buyruluyor. Artık kimin cezası kardeşi tarafından affedilir ve diyet almakla yetinirse Her iki taraf da hakkaniyete uysun. Öldüren de ona öldürülenin verilisine hakkını, diyetini güzelce versin buyruluyor. Ona kardeşi diyor. Ayette geçen kardeşlikten kastın dindeki kardeşlik olduğunda şüphe yoktur. Evet, Hucurat Suresi 9. ayetleri az önce bir kısmını okumuştuk mealini. Bu da aynı şeye delalet eder. Ey müminler, şayet müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırsa, muhakeme etmek için her iki grubu da Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetine davet ederek aralarını düzeltin. İkisinden birisi bu davete uymayıp diğer gruba saldırırsa, Allah ve Resulü'nün hükmüne dönünceye kadar saldıran gruba karşı savaşın. Şayet dönerse aralarını adaletle düzeltin ve verdiğiniz hükümde Allah'ın ve Resulü'nün hükmünü geçmeyecek şekilde adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah kullar arasında adaletle hüküm vererek adaletli davrananları sever. Ancak müminler dinde kardeştirler. Şu halde birbirleriyle savaştıkları zaman iki kardeşinizin arasını düzeltin ve her işinizde Allah'tan korkun ki merhamet olunasınız. Büyük küfür ve küçük küfür arasındaki farkları özetleyecek olursak, büyük küfür insanı dinden çıkarıp amelleri boşa giderir. Küçük küfür ise dinden çıkarmaz. Amelleri de boşa götürmez. Fakat miktarına göre amelleri eksiltir, sahibini Allah Azze ve Celle'nin azabına maruz bırakabilir. Büyük küfür sahibini ebedi olarak cehennemde kalmasına sebep olur. Ancak küçük küfürün sahibi cehenneme girse bile sonsuza kadar orada kalmaz. Allah Azze ve Celle onu bağışlayıp dilerse hiç cehenneme koymayabilirdi. Büyük küfür kanı ve malı mübah kılar. Küçük küfür ise kanı ve malı mübah kılmaz. Yani küçük küfürü işleyen küçük kafir, bu manada küçük kafir, günahkar, fasık kimse, bu kimsenin kanı ve malı, namusu helal olmaz. Büyük küfür sahibiyle müminler arasında gerçek bir düşmanlığı gerektirir. Tam anlamıyla bir muadat, düşmanlığı gerektirir. Müslümanın en yakını bile olsa kafiri sevmesi ve ona dostluk beslemesi caiz değildir. Küçük küfür ise mutlak anlamda sahibine dostluk beslemeye engel teşkil etmez. Yani günah, büyük günahları işleyen kimseye ona bir bera uygulansa bile bu geçicidir. Yani ne zamana kadar? O günahından vazgeçinceye kadar. Kafir gibi değildir o. Aksine imanına göre sevgi beslenir ve ona dostluk beslenir. İsyan ve günahına göre de ona buğz edilir ve düşmanlık beslenir. Bidat ehline karşı takınılan tavır da böyledir. Mesela bir kimseye dininden dolayı, yani dindeki kusurundan dolayı mesafe koymak, tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından uzak durması gibi veya Ka'b bin Malik ve beraberindekilerden 50 gün boyunca ashabıyla beraber teberri etmeleri gibi. Bakın bunda 3 gün gibi bir sınırlama da yok. Dünyevi bir sebepten küs kalmak ancak 3 gün için cevaz sınırında. 3 günden sonra kişi küs kalıyorsa, yani dini bir sebep olmadığı halde küs kalıyorsa, bundan dolayı büyük bir günaha giriyor. Yani bağı kesmek, öldürmek gibi sayılıyor hatta. Dünyevi bir sebepten dolayı. İslam kardeşlik hukukunu gözetmemek. Ama dini bir sebepten dolayı, mesela işlediği bir günah var. Sen bu günahı ona karşı uyarmışsın. O terk etmemiş, aldırmamış. Allah'ın dinini umursamamış. Resulünün yasağını umursamamış. Bundan alakayı kesersin. Bu alakayı kesmen, o kimse senin ne için alaka kestiğini bilmesi şartıyla, yani o günahtan dolayı alaka kestiğini bilecek, selam kestiğini, nasıl bir tedbir aldığını, mesafe koyduğunu bilecek ve o kimse günahından dönünceye kadar, tövbe edinceye kadar bu kesme devam eder. Hasta olsa hastalığına gidilmez. Cenazesi olsa cenazesine gidilmez. Çünkü tövbe etmesi için caydırıcı olmak esas burada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaderiyeden bahsederken, kader bidatını çıkaranlar için, kim benden sonra bunlara erişirse benim onlardan beri olduğumu bildirsin buyuruyor. Ve onlardan hastalananı ziyaret etmeyin. Cenazesi olursa cenazesine katılmayın buyuruyor. Başka diğer bazı hadislerde genel manada bidat eline karşı selam verilmemez. Yolda görülürse surat ekşitilmesi. Bunun gibi önlemler konulmuştur. Çünkü kişi bunu yapmazsa kötülüğün yayılmasında kendisi de bir vesile olacaktır. Yani o günah işleyen kimse veya bidat işleyen kimse, benim bu bidatime rağmen, benim bu günahıma rağmen değişen bir şey yok, dostluk halen devam ediyor diyerek ona bir nevi cesaret verme söz konusudur. Fakat burada bizim dostluğumuzda, düşmanlığımızda Allah için olmak zorundadır. Allah için olduğuna göre buna Allah'tan başka bir gaye katılmaması için alabildiğine nefsimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Dünyalık bir şey için mi düşman oluyoruz da acaba bunu, dini olanı bahane ediyoruz? İnsan burada kendisini sorgulamalıdır. Eğer karşıdakinden bir beklenti için dostluk yapıyorsa bir kimse, onun dostluğu bu beklentileri kadardır. Bu beklentiler devam ettikçe bu dostluk devam eder. Ne zamanki beklentisi kesilir, bir bidatini veya bir günahını bahane eder, sanki bu günahtan dolayı teberrü ediyormuş gibi kendisini böyle inanabilir. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dediğimiz zaman, biz herhangi bir korku veya ümitten dolayı değil o kişiye karşı, Allah'tan korku, Allah'tan ümit ederek, o kimsenin de iyiliğini isteyerek, devam eden bir menfaatimiz olsa dahi bundan yüz çevirerek, onun ıslah olması için, Allah'a da dua ederek, böyle bir tedbir uygulamamız gelmiş dinde. İnsanlar maalesef burada daha farklı tevillere giderek, daha farklı yollara giderek, işte biz böyle yaparsak insanlar daha fazla uzaklaşıyor veya şöyle yaparsak böyle oluyor gibisinden daha başka süsleme yollarını tutmuşlardır. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu, sahabelerinin uyguladığı yol, bizim çok basit gördüğümüz şeylerden dahi büyük, ağır tavırlar koymalarına sebep olmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten ve daha başka sahabelerden geliyor. Onlar tabiinden olan insanlara diyorlar ki, Allah Resulü'nün ashabı diyor, sizin bugün kıl kadar gördüğünüz şeylerden dolayı helak olacaklarını düşünürlerdi. Bunları büyük günahlardan sayarlardı diyor. Siz bunları kıl gibi görüyorsunuz diyor. Tabi'in asrı. Baktığımız zaman sahabelere, mesela bir İbn Ömer radıyallahu anh'ın kendisine getirilen bir kapta gümüş bardak var. Gümüş bardakla su getiriliyor. Aldığı gibi o bardağı getirenin suratına atıyor. Huzeyfe radıyallahu anh'den de var galiba. Şimdi bu sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan buna benzer tavırları görmüşlerdi çünkü. Bir yüzük meselesiyle bakmıyor bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Adam uzak bir yer, bir diyardan geliyor, Necran'dan geliyor. Bir yüzük var parmağında, Allah Resulü muhatap bile olmuyor, selamını almıyor. Adam merak ediyor, içine dert oluyor, eve geldiğinde hanımına şikayet ediyor. Muhakkak bir sebepten dolayı Allah Resulü böyle davranmıştır. Git sor diyor hanımı. O da geliyor soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da anlatıyor altının erkeklere haram kılındığını. Yani bazen muhatabın bilmediği bir sebepten dolayı bile tavır koyulmuştur. Şimdi burada bu tavrı koymanın ölçüsü şu. Bu muhatabın bilmemesi, bilmemenin mazeret olmadığı bir yer için böyle bir tavır gerektirir. Mesela sahabeler gibi, mesela insanlarda altın yüzük yok. O sahabelerde yok. Yani yaygın bir şey değil onların arasında. Ve ilim hakim, bu kimsenin böyle bir ortamda, ilmin hakim olduğu bir ortamda bunu bilmemesi mazur görülmemiştir. Ama ilmin hakim olmadığı bir yerde mazur görülebilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ertelediği şeyler var. Sahabesinin henüz yani kendilerine tebliğ etmediği bazı şeyler var. İsmini unuttum şimdi. Sahabe rüyasında kendisine şöyle bir uyarı yapıldığını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Birkaç tane madde var da bir tanesi bu. İşte sizler diyor bu rüyasında gördüğü Yahudi şahıs. Sizler Allah ve Muhammed dilerse demeseniz ne güzel bir topluluksunuz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu rüyasını anlattığı zaman bu adam, bunu diyor ben de yasaklamayı düşünüyordum da diyor Yani çekindim diyor, söylemeye çekindim diyor. Bundan sonra kimse böyle demesin diyor. Allah ve sen dilersen veya Allah ve Muhammed dilerse demesin diyor. Başka bir seferinde nitekim Allah ve sen dilersen deyince birisi ben Allah'a ortak mı koştun diyor. Yani bazen tebliğ edilmemiş, hiç tebliğ edilmemiş bir şeyden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı şeyleri ertelediğine de şahit oluyoruz bu rivayette. Bir bedevinin işte mescide bevletmesi olayında bedevinin durumunu gözetiyor. Bir şehirli yapsa belki aynı tepkiyi göstermeyecek. Şehirliler, yani Medine'de bulunanlar derhal bir tepki gösteriyor, onun üstüne yürüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da rahat bırakın, işini bitirsin diyor. O işini bitirdikten sonra buralar Allah'ın evleridir. Allah'ın zikri için, namaz kılmak için yapılmıştır. Buralara böyle şeyler yakışmaz diyor. Yani ortamı, kişileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözetiyordu. Fakat bilinen bir şeyden dolayı, bilinen bir şeyden dolayı veya uyarılan bir şeyden dolayı veya bilinme konusunda mazeret olmayan bir konudan dolayı sahabelerin sert bir tavır uyguladıklarını da görüyoruz. Mesela Ebu Derda radıyallahu anh'ın Şam'da oranın valisi olan Muaviye radıyallahu anh'a bir alışveriş hükümleriyle ilgili bir meselede işte bunun faizli bir muamele olduğunu Allah Resulü'nden duydum diyor bir satış şeyinde. Muaviye radıyallahu anh da ben bunda bir sakınca görmüyorum diyor. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki ey insanlar diyor bana destek olacak yok mu bu adama karşı diyor. Ben onunla Allah Resulü'nün bunu yasakladığını söylüyorum. O ben bunda sakınca görmüyorum diyor. Vallahi diyor bir daha seninle aynı hava altında, aynı sema altında durmam diyor. Şam'ı terk ediyor Ebu Derda radıyallahu anh. Yani bu bakın ilim ulaştırılmasına rağmen yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bilgi ulaştırılmasına rağmen aklı kendisine yol olarak tutana karşı bir tavır. Sahabelerde bu var. Bir bidat karşısında mesela Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bayram namazgahına işte minberin getirilip de normalde biliyorsunuz yağmur namazında minber getiriliyor. Taşınıyordu minber. Yağmur duası namazında. Bayram namazında yok bu. Allah Resulü'nden bu yok. Benzemiyor mu? Çok benziyor. O da namaz, bu da namaz. İkisi de musallada kılınan bir namaz. Minberin getirilmesine, ondan sonra şey zamanında, bu Muaviye radıyallahu'ndan sonra olan, ondan sonra halife zamanında oluyor bu. Ve hutbenin bayram namazından önce okunması üzerine. Bu bir bidattir diyor, rivayet Müslim'dedir. Bu bir bidattir diyor ve arkasında da namazı kılmıyor, bayram farz bir namaz. Orayı terk ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Yani bunların burada bir tevilleri vardı halbuki. Demek ki bidatte tevil kabul edilmiyor. Onlar şöyle diyorlardı. İşte insanlar bayram namazını kılınca dağılıp gidiyorlar, hutbeden istifade edemiyorlar, dinlemiyorlar diyorlardı. Bu gerekçeyle ne yaptılar? Bayram hutbesini namazdan önce alalım ki dinlemek zorunda kalsınlar. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile bayram hutbesini farz kılmamıştır. Dinlemek isteyen dinlesin, iş olan gitsin diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte buna karşı çıkıyor sahabe. Başka bir yerde, bir cuma hutbesinde, minberde ellerini kaldıran birisine, gençlerden birisi, işte bu bir bidattir diyor, bu bir münkerdir diyor. Allah ellerini kırsın diyor, öyle bir beddua da ediyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh da diyor ki, bu genç diyor doğru söylüyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurmuştu diyor. İşte her peygamberin etrafında seçkin havarileri vardı. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarlardı. Bunların arkasından öyle bir nesil geldi ki, estağfurullah bunu, bu sadece son kısmını söylüyor. Bu rivayet İbn Mesud radıyallahu anh'ın tam metinler rivayetidir bu söylediğim lafızlar. Bunların arkasından öyle bir nesil geldi ki, yapmadıklarını söyleyen, ve emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler oldular diyor. Bu ibare çok önemli. Onun için söylüyorum bunu. Yani bidatın öneminden dolayı. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetinde bu. Bunun hemen arkasında Ebu Said radıyallahu anh'ın dediğim rivayeti geliyor. Artık kötülüğe, münkere. Kim eliyle karşı çıkarsa mümindir. Kim diliyle karşı çıkarsa mümindir. Kim kalbiyle de buğz ederse bu imanın en zayıfıdır. O da mümindir fakat bu imanın en zayıfıdır. Bundan öte zerre kadar iman yoktur veya hardal tanesi kadar iman yoktur buyruluyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisin işte bu kısmını zikrediyor. Bakın başında zikrettiği kısımla Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın uygulamada yaptığı şeye dikkat edin. Bunlar münkere karşı çıkıyor. Münker dedikleri şey ne? Dinde bir bid'at. Yani zina etmediler bak. İçki içmediler. Yani bahsettikleri münker bu münkerler değil. Bahsettikleri münker sadece ve sadece hutbede dua ederken elleri kaldırmak. Ebu Said el-Hudri işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini burada uygulamalı olarak zikrediyor. Neydi İbn Mesud'un tam rivayeti? Onlar diyor yapmadıkları şeyleri emrederler. Yani ihlası kaybetmişler. Kendileri amel etmedikleri halde çok güzel konuşurlar, anlatırlar, emrederler. Tevhidden, kitaptan, sünnetten bahsederler. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu derler. Ama yolların en çirkinini kendileri işlerler. Yapmadıkları şeyi emrederler. Ve emrolunmadıkları şeyleri yaparlar diyor. Bu da bidatin tarifidir. Dinde, din namına emrolunmadığın şeyi yapman bidattır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam karşı çıkılması gereken elle, dille, kalp ile karşı çıkılması gereken münkerlerin başında işte özellikle sanki bidati tarif ederek veriyor. Diğer münkerler bilinen, herkesin bildiği münkerlerdir. Yani içkidir, müziktir veya buna benzer açıkça bilinen haramlar. Ama bidatler özellikle peygamberlerin havarileriyle birlikte zikrediliyor bakın bu özellikler. Yani peygamberlerden ilim alanlarla zikrediliyor. Halbuki içki içmek gibi şeyleri insanlar bilir. Kitabı okuyan, sünnet okuyan, camiye giden, vaizleri dinleyen herkes bilir bunu. Ama ilim ehlinin vasfı demek ki ilim ehli yapması, onu Allah Resulü'nün varislerinden yapması bir kimseyi özelliği şudur. Bidatleri tanır, onlara karşı çıkar, eliyle gücü yetiyorsa eliyle karşı çıkar, buna gücü yetmiyorsa diliyle beyan eder, diline de kelepçe vurulduysa en fazla kalbiyle buğz eder. Kalbi buğz eden bir kimse o bidatin içerisinde iştirak etmez. Kalbi buğz eden bir kimse o bidate iştirak etmez. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud'un rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır buyuruyor. Yani kalbi onaylamasa bile bir bidatçı toplulukla birlikte hareket ediyorsa onlardandır. Ebu Said el-Hudri'nin şuradaki mazeret beyanına bak. Bu genç doğru söylüyor diyor. Adeta bizim yapamadığımızı yaptı diyor. Yani biz cesaret edemedik. Biz nefsimiz için korktuk. Ama bu yaptı diyor. Hakkı teslim ediyor yani. Onlar bunu yapmasa, yani bilenler hak hususunda sussa, insanlar herhalde şöyle derdi. Sahabeler bile susuyor. Sana ne oluyor? Sahabeler karşı çıkmıyor. Sana ne oluyor? Bazen sahabelerin yaptıkları veya sustukları yani bize hüccet değildir. Allah onları sapıklık üzerine icma ettirmemiştir. Allah'a hamdolsun ki bu bidat hususunda da bakın icma etmemişler. Bir tane de olsa karşı çıkan olmuş. Yoksa birileri çıkar bu sükuti icmadır diyebilirdi. Osman radıyallahu anh bir tevhile binaen bile olsa Mina'da namazı 4 rekat kılınca Allah İbn Mesud'u konuşturmuştur. Haksız bile olsa yani ihtilaf şerdir diye gerekeni yapsa bile Allah Resulü 2 kıldı, Ebu Bekir 2 kıldı, Ömer 2 kıldı diyor radıyallahu anh. Yani Allah sahabeyi batıl üzerinde tamamını sükut ettirmemiştir. Bazıları sükut etse bile, belki zaaf gösterse bile sahabelerden bazıları, bakın hepsini toplamamış. Allah Enes radıyallahu anh'ı konuşturmuştur. Allah Ebu Derda radıyallahu anh'ı konuşturmuştur. İkisi de aynı şeyleri söylüyorlar. Allah Resulü'nün zamanından diyor, aranızda diyor bir namaz kalmıştı diyor, namazda ifsad ettiniz diyor. Bu ne demek ya? Bakın nasıl bir imtihana muhatap oluyoruz. İnsanların günde 5 vakit kıldıkları namazda daha sahabe asrında ifsad oluyorlar. Vakitler konusunda söylüyor bunu. Tadil-i erken konusunda söylüyor bu sahabeler, adı geçen bu sahabeler. Şimdi ne haldeyiz? Vakitlere bakın biz kitap ve sünnete uyduğumuzu söylememize rağmen, bu konuda bazı yanlışlıkları tespit ettiğimizi söylememize rağmen, bakın hala düzenli bir vakit takibimiz yoktur. Bazen şuurlanıyoruz, öğreniyoruz, dikkat ediyoruz. İki gün sonra bu dikkatimiz geri kayboluyor, gevşiyor. Allah hani bu bidati bir yaydın mı, bir kaldırdı mı bir sünneti, kıyamet gününe kadar döndürmez diyor ya, sanki bunun etkisi var. Bu ümmet bir sünneti terk edip onun yerine bir bidat ikame ettiler mi, kıyamet gününe kadar bunu döndürmeye muvaffak olamazlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu gerçekten şuna dikkat etmemizi gerektiriyor. İşlediğimiz sünnetleri kaybetmeyelim. Yani basit de görmeyelim. Mesela namaz basit, bizim gözümüzde basit gözüküyor. Namazda bir el kaldırma, bir parmak işareti veya buna benzer şeyler. El bağlama. Bakın, sahabe aslında ufak tefek başlayan güdüklükler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, sahabenin alimlerinden, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmayan sahabilerden. Diyor ki, İmran bin Husayn radıyallahu anh namaz kıldırınca, onun arkasında namaz kılınca, Allah Resulü'yle kıldığımız namazı hatırladım diyor. Bu ne demek ya? Her tekbirle ellerini kaldırıyor. Her secdeye de dahil. Şimdi diyor Allah Resulü zamanında kıldığımız namazı hatırladım diyor. Bakın namazı demek ki Allah unutturmuş. İnsan bir şeyi önemsemediğinde, çünkü her zaman yaptıkları bir şey. Yani bir şeyleri kaybedeceklerini demek ki çok önemsememişler o sahabeler. Ama gitmiş. Ali radıyallahu anh görünce hatırlıyor. Bizim de böyle işte. Bizim durumumuz da farklı değil. Bir şeylerin şuuruna vardığımızda önemsemiyoruz. Namaz vakitleri bunlardan bir tanesi veya bunun gibi şeyler. Önemsemiyoruz, üstüne düşmüyoruz. Üstüne düşmediğimizde, durmadığımızda, yani bildiğimiz hakikatlerden biraz sarf-ı nazar ettiğimizde bu bizim aleyhimize bela olarak dönüyor, Allah korusun. Mesela bakın, bahsettiğimiz bir şey var. Müslümanların bir arada yaşaması gerçeği. Yani cemaatle namazın ikamesi, beş vakit namazın cemaatle kılınmaz. Namaz sadece vesilelerden bir vesiledir. Yani Allah'a kulluk ettiğin, kulluğu ikame ettiğin vesilelerden bir vesile, ibadetlerden bir ibadet. Sadece namaz değil. Topluca Müslümanların hayatı, birlikte hayatı Allah'ın indirdiklerinin hakim kılması, dolayısıyla bize, asıl bize emanet edilen şeyi bizim zayi etmemiz söz konusudur. Bize emanet edilen şey ne? Biz emaneti dağlara, göklere arz ettik de bunu pek zalim ve cahil olan insan yüklendi diyor. Biz bu emaneti yüklendik. Bir şuur sahibiyiz. Yani Allah'ın emirlerinin hakim kılınması, yasakların geçersiz kılınması, hayatımızdan çıkmaz. Bunun için örnek olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş bize. Onun sahabelerini bize örnek kılmış. Ki bu insanoğlunun yapabileceği, onun kapasitesinde olan bir şeydir. Peki bizim bunu sağlamamıza, bunun için çalışmamıza engel olan şey nedir? Karımız olabilir. Çocuğumuz olabilir, eşimiz, işimiz olabilir, yiyecek, rızık endişesi olabilir. Bunları bilmesine rağmen Allah bize bunu emrediyor. Yani yaşayan bir İslam, yaşanan bir İslam, yaşayan bir sünnet, bizim aramızda hakim olan bir şey. Biz şimdi ayrı ayrı farklı farklı yerlerdeyiz, hepimiz sadece etrafımızdan şikayet ediyoruz. Diyoruz ki insanlar ne kadar fasık. Ne kadar umursamaz. Bu fıskın içerisinde ben nasıl kendimi koruyacağım? Şikayet ediyoruz. Zaten çok geçmeden ister istemez içerisinde yaşadığımız toplumun pisliklerinden bir kısmı bize bulaşıyor. İster istemez. Çünkü insan bu yapıya çok müsait. Allah bir topluluğa azap etmek istese, yani Türkiye gibi bir topluluğa azap etmek istese o hakkıdır, eder. Çünkü bu ortamda münker hakim. Bazı kötülüklere engel olamıyoruz. Gücün de yetmiyor zaten. Gücün yetmediği için Bazı şeylere de yetmeyeceğini hesapladığın için kendinden pes etmişindir. Hiç karşı bile çıkmıyorsun. Nasılsa zaten dinlemeyecekler diyorsun. Fakat biz şunu yapabiliriz. Ailede, en küçük birim olan, toplumun en küçük birimi olan ailede İslam'ın yaşanmaz, Allah'ın dininin yaşanmaz. Evimizden müziğin, resmin, suretin, televizyonun veya günah, fısk unsurlarının çıkması. Eşimizin tesettürü ikame etmez. Çoluk çocuğumuzun tesettürünü, kulluğunu ikame etmez. Sen toplumu değiştiremediğin için belki sorumlu tutulmayacaksın. Ona gücün yetmedi. Peki ya hanımına niye sözün geçmedi? Çocuğuna neden sözün geçmedi? Bunlardan sorumluyuz. Evladınızı, çoluk çocuğunuzu ve kendi nefsinizi. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun diyor Allah Azze ve Celle. Bizim vazifemiz demek ki en başta kendi yakınlarımızı bu ateşten korumak. Bazen fiske ise fiske. Yani çocuğun 10 yaşına gelmesine rağmen ramaz kılmıyorsa dövünüz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu dövme ona merhamettendir bakın. Merhametin ta kendisidir. Ateşten koruyorsun sen onu. Bazen arzuladığı, istediği şeylere mani olma. Ya çocuk işte canı çekiyor. Müzikli, eğlenceli şeyler canı çekiyor. Buna engel olmak ona merhamettir. Sen buna merhamet etmiyorsun aksini yaptığın zaman. Bazen bütün çocuklar okula giderken o çocuğu aynı okullara göndermemek. Niye? Çünkü bu okullarda gerek müfredat bakımından, gerek işte şirki unsurlar bakımından, gerek fısk unsurları bakımından pek çok münker var. Allah'ın razı olmadığı şeyler var. Sen ise Allah'ın razı olmadığı şeylere rağmen kendi nefsani isteklerin için o çocuğu okutmak istiyorsun. Münkerlere rağmen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bakın okul yok. Ayrıca bir okul yok. Mescit var. Yani doktoru da, jandarması da, polisi de, rütbelisi de, komutan da hepsi de bu mescitteki eğitimden çıkmıştır. Sahabelerin razı olduğu hayata biz razı mıyız? Yani bizim nefsimize bunu sormamız lazım. Bunu sağlamak için de yani hali hazırda mevcut ortamda yani bu sistemle yapamıyor isek de bizlerin bir araya gelerek yani bir arada bir toplum oluşturarak sadece namaz değil tabii bu. Namazı ikame ettiğimiz gibi mescidin asli fonksiyonlarına döndürülmez. Bir eğitim yuvası olması mescidin. Kadın, erkek, köle, hür, küçük, büyük. Herkesin eğitildiği bir ortam mescid. Böyle bir toplum çıkarsa burası bir hicret yurdu olur. Yani Müslümanların münkeratı terk etmek istediği zaman yani bulundukları ortamda rahatsız oldukları şeyleri terk etmek için sığınabilecekleri, Allah'ın dinini ikame edecekleri bir ortam oluşur Allah'ın izniyle. Biz bunu en yüksek hedeflerde gerçekleştiremesek bile gerçekleştirebildiğimiz kadarıyla boynumuza bir vazife. Yani bunu yapmamız bir vazife. Aksi takdirde küfür, iman savaşında yani hayatın imtihan olmasındaki mana budur. İman ettik deyivermekle başıboş bırakılacak misiniz? Allah Azze ve Celle bu konuda uyarıyor bakın. Biz hayatta olduğumuz sürece küfre karşı bir iman mücadelesi vermekteyiz. Eğer gerçekten bu mücadeleyi önemsiyorsak, bizim küfre düşmemize sebep olacak vesilelerin tümünü tıkamamız lazım. Bu mücadele kolay bir mücadele değil. Biz bu vesilelerin önünü tıkamadığımız sürece de ancak kendi hayatımızı zorlaştırırız. İman mücadelesini zorlaştırırız. Dünyevi açıdan belki rahatlamalar olabilir. Dünya hayatına bel bağlayabiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arazi edinmeyin, mal edinmeyin. Bunu dünya, bu sizin kalbinizi dünyaya bağlar buyuruyor. Mal edinme konusunda bile mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü bizi tebakkurdan nehyetti diyor, yasakladı. Tebakkurun manası şarihler tarafından çok mal edinmek diye açıklanmış. Fakat İbn-i Mesud'un kendisi bunu açıklarken, yani bu hadisin bizzat ravisi olan İbn-i Mesud şöyle açıklıyor. Halbuki diyor, yani Allah Resulü böyle yasaklamasına rağmen birimizin diyor Medine'de bir evi var, bir de Razan'da bir evi var diyor. Yani bunu iki yerde ev edinmeyi yasakladı diye açıklamıştır. Bizimse bütün dünya için mücadelemiz ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev. Bu mücadele bizi ilimle uğraşmaktan alıkoyuyor, ibadetle uğraşmaktan alıkoyuyor. Yani kulluk vazifesini yerine getirmekten alıkoyuyor. Yani Allah'a kulluktan alıkoyan bir engel olduğunda Allah korusun, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinarın kulu helak olsun, dirhemin kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun, midesinin kulu helak olsun, kadife elbisenin kulu helak olsun, ayağına diken bassın da çıkaranı olmasın buyuruyor. İnsanın bunlara kullukları gündeme gelebiliyor. Bunların adı küfür olmasa bile, yani insan İslam dairesinde sayılsa bile küçük küfürdür. Ne zaman ki bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde insan bunlara kulluk yapıyor, bunu fark etti ve bundan dönmedi, işte o zaman bu kişiyi dinden çıkaran bir küfür haline gelebiliyor. Çünkü mesela para için Hristiyan olanlar var biliyorsunuz. Para için. Para için demokrasi dinine intisap edenler var. Para için, dünyalık makam için partilere üye olanlar, buralardan yani faydalanmak isteyenler var. Dininin emrinin tam tersi olduğunu bilmesine rağmen. Allah yardımcımız olsun. Yani hayatımız her zaman iman ve küfür mücadelesini gerçekleştiren unsurlarla dolu. Bizim elimizden geldiği kadarıyla bizi küfre götürecek, iman dairesinden çıkaracak vesileleri tıkamaya çalışmamız lazım. Allah izin verirse bir sonraki derste de yine imanın zıtlarından olan nifak kelimesini işlemeye çalışacağız. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Aleyküm selam. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.